Ayrım 17, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 143. Kolombiyalı Gabriel Garcia Marquez, Costa Ricalı Carlos Luis Fayas, Honduraslı Ramon Amaya Amador, Guatemalalı Miguel Angel Asturias ve Uruguaylı Eduardo Galeano hep bu ABD'li şirketi yazdı. Gençliğin bu şirketin, yani United Fruit Company'nin Latin Amerika'yı nasıl sömürdüğünü ve CIA ile birlikte yerli yoksul halklara nasıl acımasız davrandığını Latin Amerikalı yazarlardan okuyarak geçti. Kolombiya'dan Guatemala'ya askeri darbelerin yapılmasını sağlayan bu şirketti. Marquez nasıl bizim toprakların bin bir gece masallarından etkilenip büyük yazar olduğu ise, bizler de yüzyıllık yalnızlık eserini okuyarak Latin Amerika gerçeklerini, United Fruit Company'nin karanlık faaliyetlerini öğrendik. Ahtapot adı verilen United Fruit Company, ülkelerde 3 kuruşa topladığı ağırlıklı olarak muz, ananas gibi tropik meyveler ile havuç, patates, bezelye gibi sebzeleri ABD ve Avrupa pazarında satıyordu. Muz aslında ABD'nin küresel endüstrisi haline gelmesinin simgesiydi. Bugün kimi küresel şirketlerin yaptıklarını United Fruit Company yıllar önce yaptı. Örneğin ABD'de pazara hakim olmak için her yolu denedi. Muzun yetiştiği Orta Amerika ülkelerine demir yolu ağları ördü. Muzların yolda olgunlaşmasını kontrol edecek soğutma teknolojileri geliştirdi. İlk defa bir meyvenin satışında indirim kuponları uyguladı. Parayı bastırıp muzu okul kitaplarına soktu. Yine parayı bastırıp doktorlara, besin uzmanlarına, muzun çocuk sağlığı için faydaları konusunda anneleri ikna edecek raporlar yazdırdı vesaire. ABD ve Avrupa ülkeleri muz talebini arttırdıkça şirket Latin Amerika'da şiddetin dozajını yükseltti. Ama şirketin karanlık işleri ve yolsuzlukları ortaya çıkmaya başlayınca büyük patron Ali Black, 3 Şubat 1975 günü Rockefeller binasının az ilerisindeki 59 katlı Manhattan Panam gökdeleninin, şimdiki adı MetLife, 44. katında bulunan ofisinden atlayarak intihar etti. Dipnot: Ali Black'in şüpheli intiharı, ABD Sermaye Piyasası Kurulu'nun soruşturma başlatmasına sebep oldu. Böylece ABD tarihine Banana Gate, yani Muz Gate olarak geçen skandal ortaya çıktı. Örneğin şirket Orta Amerika'daki diktatörlere milyonlarca dolarlık rüşvetler dağıtmıştı. Honduras Devlet Başkanı Osvaldo López Arellano'nun İsviçre'deki gizli banka hesabına iki defa 1.25 milyon dolar olmak üzere toplam 2,5 milyon dolar rüşvet yatırıldığı ortaya çıktı. Bu rüşvet karşılığında Honduras'taki muz vergisi koli başına 50 sentten 25 sente indirilmişti. Bu vergi indirimi ise şirkete 7,5 milyon dolar ek gelir sağlamıştı vesaire. Hatırlayınız, Turgut Özal'ın Türk tarımını gıda emperyalizminin emrine açma projesinin simgesi Chiquita Muz idi. O yıl, yani 1984 yılında ABD'li United Fruit Company adını Chiquita Brands International olarak değiştirdi. Küresel şirketler sadece Latin Amerika'yı değil, sadece Türkiye'yi değil, dünyayı ele geçirmeyi hep sürdürdü. Nelson Rockefeller 1964'te Arbor Acres'ı satın aldı ve bu tavuk şirketi İBEC aracılığıyla önce Latin Amerika'da ve sonra dünyada küresel dev oldu. Bakın bunu nasıl gerçekleştirdi? Arjantin üzerinden anlatayım. Rockefeller, Arbor Acres ile ilk önce dünyanın en büyük kırmızı et pazarı olan Arjantin'e girdi. Medyayı kullanarak psikolojik harp yöntemiyle Arjantin'deki tavukların ne kadar verimsiz olduğunu genel görüş haline getirdi. Şunu dedi: 13 haftada değil, 8 haftada pazarda satılacak hale gelen damızlık tavuk ithal edip modern kümeslerde yetiştirirseniz beyaz et sıkıntınız kalmaz. Yumurta üretimi Arjantin'de tavuk başına yılda ortalama 120 yumurtaydı. Arbor Acres ırklarının ise ortalama 205 olduğunu iddia etti. Bu iddiaların dayanağı neydi? Herhalde İsveçli bilim insanları. Şaka şaka. Hibrit tavuklar için nasıl PR çalışması yapıldığını artık tahmin edersiniz. Broiler melezlerin geliştirilmesinde kullanılan Amerikan tavuk ırkı Plymouth Rock üzerinde virüs araştırmaları yapan patolog Francis Peyton Roose'a 1966'da Nobel ödülü verildi. Damadı Alan L. Hodgkin de 1963'te Nobel ödülü aldı. Hodgkin eşi Marion Roose ile 1944 yılında Rockefeller Enstitüsü'nde tanışıp evlenmişti. Hiçbiri tesadüf değil. Artık önünde kim durabilirdi Rockefeller hibrit tavuğun? Öyle ki İbeç 1980'de İngiltere'nin perakende devi İngiliz Guyana'sındaki şeker endüstrisinin %75'ini kontrol eden Booker McConnell Limited ile birleşti. İbeç ismini Arbor Acres olarak değiştirdi. Şu anda Türkiye dahil dünyadaki 130 ülkede faaliyet yürütüyor. Günümüzde dünyadaki tüm broiler tavuk yeninin 1/4'ü iki şirkete ait. Broiler ırklar Ross ve Cobb adıyla bilinir. Son 60 yılda ortalama broiler tavuğun kilo ağırlığı %65 arttırıldı. Yem gereksinimi ise %57 düşürüldü. Sonuçta 1985'ten 2015'e kadar broiler endüstrisi dünya çapında %158 büyüdü. Çin'de %591, Brezilya'da %482, ABD'de %147, Tayland'da %141 gibi Türkiye'de yüzde kaç büyüdü bilinmiyor. Peki meselenin hiç anlatılmayan yönü neydi? Civcivlere Nazi yöntemi. Rockefeller'ın sektöre girmesiyle tavuk üretim teknolojisi 1960'larda patladı. Tavuk endüstrisi eski tip cins tavukların yerine geçecek yeni tip civciv dolayısıyla tavuk üretti. Hibrit tavuklar. Kuşkusuz açıklanan hedef verimlilikti. Tıpkı buğday, mısır ve pirinçte olduğu gibi bu tavuklar performansı arttırmak amacıyla değişik ırklardan oluşan karma cinslerin birbirleriyle tekrar kırılmasıyla oluşturuldu. Tıpkı buğday, mısır ve pirinçte olduğu gibi bu tavukların patentini alan küresel şirketler kendilerine olan bağımlılığı arttırdı. Özal döneminde Türkiye'de tavukçuluk sektörüne neden her türlü kredinin verildiğini, insanların tavuk yemeye nasıl özendirildiğini sanıyorsunuz? Hibrit tavuklar tavuk endüstriyellerinin dilinde bir nihai ürün. Onlardan tekrar yeni tavuk yetiştirmek mümkün değil. Her seferinde yeniden ilk kuşağın genetik materyali kullanılması gerekiyor. Bu şekilde yetiştirilmesi sadece büyük çiftlikler için mümkün olan zor ve pahalı bir prosedür. Tüm dünyadaki yumurta tavuğu pazarı iki küresel şirketin ve et tavuğu pazarı ise 7-8 küresel şirketin elinde. Tıpkı buğday ve pirinçte olduğu gibi hibrit tavuklar hem yumurta hem et üretiminde verimlilik konusunda büyük artış sağladı. Hibrit devriminden önce ortalama bir et tavuğu verilen yemin 1/4'ünü et dokusuna dönüştürüyordu. Modern tavuk ise yarısını. Keza yumurta tavuklarının yıllık verimi 200 yumurta iken 300 yumurta oldu. İktisadi açıdan yararlı. Tavuk pazarında kar marjı az. Ne yapmak gerekiyor? Sürümden kazanmak şart. Bu nedenle dünyada son yıllarda tavuk tüketimi hızla arttırıldı. Hiç sorun yok mu? Olmaz olur mu? Tavuklara neler yapıyorlar neler? Örneğin yumurta tavukları çok etlenmesi için değil, çok yumurta vermesi için yetiştiriliyor. Bundan dolayı bu tavuklardan doğan erkek civcivleri et tavuğu olarak kullanmak karlı olmuyor. Sadece İsviçre'de her sene 2 milyon taze yumurtadan çıkmış erkek civcivin gaz odalarında öldürüldüğü ortaya çıktı. Avrupa Birliği'nde ise her sene ortalama 280 milyon yeni doğmuş civciv aynı nedenle yok ediliyor. AB gaz odasında değil, öğütme makinelerine atarak parçalıyor. Çünkü etleri dişi civcivlere yem olarak veriliyor. Diyeceksiniz ki, milyonlarca civciv arasında erkek ve dişileri nasıl ayırıyorlar? Tavuk endüstrisi bir yöntem buldu. Tavuk öyle bir şekilde dizayn edildi ki erkek ve dişi civcivlerin tüyleri farklı renk oldu. Hayvanların cinsiyet organları incelenmeden sadece tüy renginden cinsiyeti belirleniyor. Bu şekilde saatte 4000 civciv ayıklanabiliyor. Zamanı daha iyi kullanmak için şu an mekanik ayıklama yöntemleri üzerine araştırmalar yapıyorlar. Nazilerden ne farkları var? Bu arada dişi tavukları ayrıcalıklı sanmayınız. Ömürleri çok kısa. Dişi bir civcivin yumurtlayabilecek hale gelmesi için 18 hafta gerekiyor. Bu noktadan sonra sadece 6 ay yaşıyor. Çünkü yarım sene sonra genelde tavukların aynen doğal tavuklar gibi tüyleri dökülüp yenileniyor. Bu süreçte yumurtlayamıyorlar. Aslında yumurtlamalarına ara verip tekrar bir sene boyunca kullanılabilirler. Ancak böyle bir ara yumurta fabrikalarındaki planı bozuyor. Yaşı büyük tavukların yumurtaları genelde biraz daha büyük olur. Bunlar ise pazar ve tüketiciler tarafından istenmiyor. Bundan dolayı tavukların çoğu 6 ay sonra öldürülüyor. Bu tavukların eti çok az olduğu için alıcı olmuyor. Tavuk unu yemi yapılıyor. Maalesef tavuklara yapılan eziyetler yazmakla bitmez. Yetiştirme yöntemleri hayvanların psikolojisini bozuyor. Birbirlerinin tüylerini koparıyor, yaralıyorlar. Bunu önlemek için tavuklardaki sinir dokusu bol olan gagalar kesiliyor. Et tavuklarına gelince, iskeletleri kas dokusunun aşırı hızlı gelişmesine yetişemiyor. Ağırlık ve kemik yapısı arasındaki dengesizlik birçok hastalığa yol açıyor. Ayakta durma ve yürüme zorlukları yaşıyorlar. Hayvanlar kronik kemik ve eklem ağrısı çekiyor. Kendi gövdelerinin ağırlıklarından dolayı belirli bir süreden sonra kımıldayamıyor. Zaten istenen de bu. Tavuklar ne kadar az hareket ederse o kadar az kilo alıyor. Bu tavuk soykırımını ölüm imparatoru Rockefeller dünyanın başına bela etti. Bu düpedüz hayvan katliamı ama kimsenin sesi çıkmıyor. Niye acaba? Rockefeller'ın şirketi Arbor Acres ortak girişimlerle dünyaya yayıldı. Örneğin Filipinler'deki San Miguel Corporation, Japonya'daki Mitsui & Co., Çin'de yetiştirilen tavukların %50'si Arbor Acres tarafından ortaya çıkarılan hibrit genetik soyundan geliyordu. Tayland, Tayvan, Endonezya, Hindistan vesaire ortak girişimler kurdu. Rockefeller dünyayı boğazından yakalamak için çalışmalarına hiç ara vermedi. O yıllarda Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA henüz bu tavukları sağlık açısından test etmemişti. Ve henüz test edilen tavukların %50'sinin karaciğerinde inorganik arsenik bulunduğunu ve bu maddenin kanserojen kimyasallar arasında en zehirlisi olduğunu açıklamamıştı. Tavuk yemine arseniğin kasten konulmadığını mı düşünüyorsunuz? Mesele sadece tavuk katliamı değil. Anlamıyor musunuz? Tavuk soykırımı. Tavuk genetiği üzerine çalışmalar hızla sürüyor. Amaç daha ucuz tavuk. Amerikan tavuk ekonomisti Paul Aho'nun hesabına göre 1944 yılında ABD'nin ilk çiftliklerinde 1 kilo canlı tavuğun üretimi 4.84 dolara mal oluyordu. Bugün ise 1 kilo canlı tavuğun üretimi 48 sente mal oluyor. Yarım yüzyıl içerisinde tavuk etinin üretim fiyatı %90 indi. Tuhaf değil mi? Sahiden bu tavuk mu yoksa tavuk şeysi mi? Kuşkusuz şey. Yoksullara artık sadece neden tavuk yediriliyor? Aynı soruyu tekrarlayacağım. Amaç sadece para kazanmak mı yoksa gizli bir hedef var mı? Yanıtını vereceğim kuşkusuz. Bekleyiniz. Ve Rockefeller başardı ve tek tür ırk tavuk yaratmaya az kaldı. Tavuklar soykırıma uğratıldı. FAO 2007 verilerine göre kayıt altına alınmış olan 1273 tavuk ırkından 156 ırkın %12.3'ü kritik olduğu, 9 ırkın kritik ve koruma altında olduğu, 212 ırkın %16.6 soyunun tükenmekte olduğu, 42 ırkın %3.2 soyunun tükenmekte ve koruma altında olduğu, 40 ırkın %3.1 tamamen yok olduğu, 493 ırkın %38.7 hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığı, 321 ırkın %25.2'si herhangi bir tehdit altında olmadığı tahmin ediliyor. Yani resmi rakamlara göre tehdit altında olan tavuk ırklarının çoğunluğu, Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa ırkları. Evet, iki küresel şirket dünya tavuk sektörünü damızlık tedarikiyle elinde tutuyor. Bir Aviagon, Ross Hubbard, Arbor Acres, Indian River ve Peterson markaları ile. İki Cobb Ventress, Cobb, Avian, Sasso, Hubbard ve Hybro markası ile. Şaşırmayınız, isimleri yok artık tavukların. Şirket adı ya da seri numaraları var. Patentleri var şirketler üzerine kayıtlı. Tavuğun Hitler'i başardı. Türkiye'de neler oluyor? Dünyanın en büyük ana damızlık ve damızlık civciv üreticisi Aviagen, Türkiye'de Ross 308 ırkıyla pazarın en büyüğü. Aviagen Anadolu Ana Damızlık Tavuk AŞ, Aviagen Anadolu Kanatlı Teşhis ve Analiz Laboratuvarı, Ross Ankara AŞ gibi bu küresel şirketin Türkiye'de tavuk sektöründe farklı şirketleri var. Bey Piliç şirketinin ortağı. Kapanan köy tür işletmelerinin bazılarını bunlar satın aldı. ABD dünya tavuk üretiminin %23'ünü gerçekleştirmekte olup sıralamayı Çin Halk Cumhuriyeti %15, Brezilya %11 pay ile izliyor. Diğer önemli üretici ülkeler ise Meksika, Tayland, Hindistan ve Avrupa Birliği. Türkiye 18. sırada yer alırken tüm dünya üretiminden aldığı pay ise %0.9. Öyle bir anlatılıyor ki tavuk üretiminde dünya birincisiyiz. Oysa bu süreçte bizim cephede ne oldu dersiniz? 1996-2001 yılları arasında tavuk eti tüketiminde en fazla artış gösteren ülkeler %45 ile Mısır, %40 ile Türkiye oldu. Yılda kişi başı piliç tüketimimiz 1990'da 2.87, 2000'de 9.74, 2010'da 17.87, 2016'da 21.94 kilo seviyesine yükseldi. Hindi, köy ve yumurta tavuklarını eklediğimizde 2016 yılı kişi başı tüketimi 23.24 kiloyu buluyor. Hep denir ya, küçük Amerika olduk diye. Kültürel gıda anlamında bunu çoktan başardık. ABD ne olduysa Türkiye'de de o gerçekleşti. ABD'de 1960'ların sonunda ve 1970'lerin başında büyük şirketler marka isimler altında tavuk pazarlamak için televizyon ve basılı medyayı kullandı. Bugün perakende bakkallarda satılan broilerlerin %95'i bir marka adı taşıyor. Ve bu ülkede tavuk tüketimi 1985 yılında domuz ve 1992'de sığır üretimini geçti. Kazanan küresel tavuk şirketleri oldu. Tekrarlamalıyım, Turgut Özal döneminde tavuk sektörü neden korunup kollanarak büyütüldü sanıyorsunuz? Yerli şirketler için mi? Hayır. Türkiye'de yıllık toplam kanatlı et üretimi 1990 yılında 217.259 ton iken bu rakam 2016 yılında 2.102.000 tona yükseldi. Türk halkının bu derece piliç, tavuk yemesinin sebebi ne? Civcivi küresel yabancı şirketler veriyor. GDO'lu katkı maddeli yemi küresel yabancı şirketler veriyor. İlacı küresel yabancı şirketler veriyor. Piliç kesim araçlarını bile küresel yabancı şirketler veriyor. Dipnot, kanatlı hayvan kesimi sektörüne yönelik donanım üretimi yapan Maine için aslında Hollanda demek ne kadar doğru? Tamam, şirket merkezi Hollanda'da ama gıda sektörüne yönelik makine ve teçhizat üretimi yapan Danimarka'daki Cabin Plant grubuna bağlı. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Öyle ki Forbes'un dünya milyarderleri listesinde 3. sırada bulunan ABD'li ünlü yatırımcı Warren Buffett 2016'da Cabin Plant'ı satın aldı. Bu arada Türk tavuğu olarak nitelendirilebilecek 3 damızlık ırk geliştirildi. Nasıl mı? Kanada'dan 1995 yılında getirilen 6'sı kahverengi yumurtacı, 4'ü beyaz olmak üzere toplam 10 saf tavuk hattı üzerinde ıslah ve melezleme çalışmaları yapıldı. Türkiye'nin ilk yerli hibrit yumurta tavukları olan Atak, Atabey, Atak S üretildi. Atabey, Atak ve Atak S adlarıyla tescil ettirildi. 2006 yılında pazara sunuldu. Yılda ortalama 1 milyon civcivin satıldığı Türkiye'de bizim tavukların adlarını duyanınız var mı? Ya yerli tavuk şirketlerimiz? Birini anlatmalıyım. 17. ayımın sonu. Sayfa 150.